İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Karşıdasınız.
Evet.
Kar yolları kapatmadı. Elhamdülillah bugün buluşabildik.
Evet.
Hamdolsun. Hocam şimdi İslam'ın kaynaklarını konuşuyorduk. Kur'an'ı konuştuk, kitabı konuştuk, sünneti konuştuk. Bugün icma'ı acaba konuşur muyuz diye düşünürken, tasarlarken dün Paris'te bir olay meydana geldi. Olayın İslam'la ilgilendirilen bir boyutu var. Yani onu, o çerçevede İslam-Batı ilişkileri, İslam teröre nasıl bakar konuları, Peygamberimize yönelik hiciv yapılmasının hukuku, buna yönelik tepkilerin çerçevesi gibi konular tartışılmaya başlandı. Yani hani Avrupa'nın 11 Eylül'ü gibi tanımlamalar yapılıyor. Amerika'nın bir 11 Eylül'ü vardı. Bundan sonra Avrupa'da Müslümanlara karşı nasıl davranılacak meselesi. Yani İslam'la ilgili birçok konu önümüze çıkıyor. Yani İslam'dan Hayata Ölçüler programı çerçevesinde biz de sıcak bir konu olarak bunu konuşalım diye düşünüyorum. Doğrusu nereden başlayalım bu konuyu konuşmaya, belki böyle bir soruyla başlamak uygun olur. Yani ilk hissi duyduğunuzda ne geçti içinizden? İsterseniz oradan başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Dün internet haberleri arasında İlk defa gördüğümde ölü rakamı 12 filan deyince birden irkildim.
Evet.
Çünkü birkaç gündür her gün bir cami kundaklanıyor filan.
İsveç'te
gibi tabii. Böyle bir her yerden bir haber geliyor.
Almanya'da protestolar
gibi.
Var.
Bu rakamı görünce benim de aklıma hemen 11 Eylül Amerika evet. geldi. Fakat yani bu konuyu neresinden konuşsanız
evet.
sıkıntı. Ben şöyle bir örnek vereyim. Benim Fetva Meclisi diye bir sitede üçer dakikalık, dörder dakikalık cevaplarım var.
Evet.
Onları bir grup arkadaş Belçika diline, işte Hollanda diline, İngilizceye, Almanca'ya tercüme Çeviri. Ediyorlar. Hmm. Alt yazılı genelde hı hı. oluyor. İşaret diline tercüme ediliyor. Hı. Onlar bayağı bir çoğaldı. Bir gün bir arkadaş sizinle özel görüşmek istiyorum dedi. Ankara'dan kalktı geldi.
Evet.
Çok değerli bir akademisyen kardeşimiz. Dedi hocam bir özel konu görüşmek için geldim dedi. Sizin dedi sitenizdeki tercümeleri ben çok merak hı hı. ediyorum. İngilizce ve Almancam çok iyi benim.
Hı hı.
Uzun zaman Avrupa'da kaldım dedi. Akademik evet. çalışmamı orada yaptım dedi. Sizi bir konuda ikaz etmek istiyorum dedi.
Hı.
Buyurun dedim. Dedi ki sizin bir cümleniz dedi Türkçe'de dedi. Müminin yüreği gürdür, volkan gibidir diyorsunuz dedi. Hı. Onu İngilizce'de müminin yüreği iman patlar gibi bir şeyle tercüme ediliyor dedi.
Hmm.
Avrupa ülkeleri, Amerika terör adamı ararken, teröre kurban ararken dedi. Mesela programı hazırlıyorlar. Patlama kelimesi, bomba kelimesi, kılıç kelimesi
nerede geçerse
simgeliyorlar dedi.
Evet.
Seninki dedi ilk takılan olur, Interpol arar seni dedi.
Evet.
Sen orada simgesel olarak heyecan anlamında yüreği patlar diyorsun. Mesela bir örnek hı-hı zikrediyor. Bu senin terör listene girmene sebep olur. Yani durup dururken de harcanırsın hocam dedi. Böyle bir izahatta bulundu. Ben de abartmıyor musun dedim.
Hı-hı.
Dedi abartıp abartmadığımı size bir örnek vereyim dedi.
Evet.
Çok yakın günlerden birinde uçakta zannediyorum Rusya'dan gelen bir uçakta adam klimalar açılmadı diye bunalmış. Yolcu patladık be demiş burada demiş. Bu haberlerde ben de görmüştüm bunu.
Evet.
Bu patladık kelimesi hostes tarafından pilota indirilmiş, polisiye bir olay olarak uçak geri döndürülmüş.
Evet.
Yani patlama kelimesinin bu kadarına bile Batı'nın evet tahammülü yok.
Evet.
Ben sizi sevdiğim için geldim, ikaz ettim. Hı-hı. Ben teşekkür ettim. Hakikaten kalktı gitti.
Evet.
Böyle sonra tercümeyi yapan ekipteki arkadaşları çağırdım. Dedim böyle böyle diyorlar, bundan sonra dikkat edelim dedim. Yani herhalde dikkat ediyorlardır ondan sonra bilmiyorum. Şimdi hocam Batı asırlardan beri kan içiyor. Dolayısıyla korkmak hakkı. Yani evet, kan tutmuştur Batı'yı bir defa.
Evet.
Yani dosyası kabarık Batı'nın bu hususta.
Dün bir şey olmuş, böyle İspanyol birisi bir tweet atmış. Amerikan askerleri Irak'ta 1 milyon insanı öldürdü. Kimsenin sesi çıkmıyor falan diye. Yani Batı'nın duyarlılığı sadece kendi coğrafyasında işlenenlere karşı diye. Yani o kıyaslama.
Yok, ben başka bir noktaya evet değinmek istiyorum. Batı'nın coğrafyası da 100 senedir hatta 80 senedir sessiz.
Evet.
Batı da Irak'tı. 200 sene önce tabii, Paris'te tabii, Irak
İkinci
gibiydi.
Dünya yani Savaşı'nda.
İkinci Dünya Savaşı asırlarca süren bölgesel savaşta.
Bosna'da 250 bin Boşnak öldürüldü. Yani.
Onlar Müslümandı
evet
ama.
Evet.
Onların ucuz. Yani pahalı kandan evet da aktı.
Evet.
Dolayısıyla Batı'nın sabıkası var bu konuda. Hani derler ya ben hırsız değilim diye ortaya çıkmış adam, aslında hırsız olduğunu kapatmak için güya ben hırsız değilim diyor. Batı'nın şüphesiz bu konuda bir yarası var.
Evet.
Bu bir konu, belki bundan başlayacağız. İkinci olarak
ya sizin
da
sizin ürperme sebebiniz, yani hadiseyi.
Benim ürperme sebebim hocam, ne kadar Müslüman imha edilecek bundan, bunu ürküyorum. Diyelim onlar biiznillah sabah namazını kıldı, şehit oldu, gittiler diyeceğim ama adamların İslam'a, Allah'a, peygambere, Kur'an'a olan düşmanlıklarını biliyor bu güçler aslında. Asas dert İslam'a ısınma süreci oluşmasın dünyada gibi bir şey düşünüyor. Yani belki bugün dünyanın çok önemli bir bölümü İslam'ı nötr görüyor.
Evet.
Bu nötr görüşten rahatsız oluyor adamlar. İslam'ı hep kızıl düşman listesinde görsün istiyorlar bütün insanlık. Bu yatırımların buna ait olduğunu düşünüyorum. Yani bu 12 kişi öldürüldüğünün iki açıdan beni ürperttiğini söyleyebilirim. Birincisi bu 12'nin karşılığı kaç Müslüman, merak ediyorum. Kaç ev basılacak? Haklı evet, haksız irdelemeden.
Yani 11 Eylül'den sonra da öyle
gibi. 11 Eylül'den evet sonra gibi. İkincisi biz ne kadar daha İslam sizin kanınıza talip değil, hidayetinize talip demek için zorlanacağız.
Evet.
Yani tam böyle bir hak, hukuk, hürriyet anlattık filan, ısındık derken böyle bir şey patlıyor. İşte Irak patladı, Suriye patladı. Müslümanlar olarak hep bunaldık yani. Köşeye sıkışıyoruz deyim yerindeyse.
Evet.
Böyle bir olay, haklısı haklısızı tefrik edilmeye fırsat kalmadan yargı yapılacak.
Evet.
Yani Belki de böyle bir olay hiçbir Müslümanın bulaşmadığı bir olaydır.
Siz de öyle mi bakıyorsunuz? Yani bu işin mesela yaklaşım epeyce paylaşılan bir yaklaşım. Yani burada birileri kullanılmış olabilir. Yani işte İslam'ın bu anlamda zora düşmesi için, dünya kamuoyunda hep savunma konumunda kalması için falan tarzında bir yaklaşım.
Ben %100 öyle olabilecek diyemiyorum hocam. Müslümanların içinde de bunun bir asır sürecek akıbetini düşünmeden bir gaflet içinde bunu yapacaklar da var hocam. Var, yok evet. Bunu maalesef toplum bu. 1 milyarlık
evet.
Kesim.
Evet.
İkincisi bir faciayı hatırlamamız lazım. Yani Paris büyük oranda babaları metroda işçi olarak çalışırken öldürülmüş 10 binlerce Afrikalı var. Evet. Müslüman olarak. Yani Tunuslular, Cezayirliler, Libyalılar Paris'te babaları Paris metrosu yapılırken metroda açlıktan ölmüş insanlar olarak orada evet. yaşıyorlar. Dolayısıyla o yaralı bereli insanların içinden bunun dünyadaki bütün müminlere mal olacak faturasını hesap etmeden iş yapacak kimse de çıkabilir.
Çıkabilir, evet.
Bunu çok büyük bir faziletli amel yapıyorum diye de düşünebilir.
Evet.
Bu hiçbir zaman %0 ihtimal değil yani. Değil, bu evet. bir toplum mu hocam 1 milyarın içinden?
Tabii tabii.
Veyahut da evvelki gün camisi kundaklanmış, evine kundaklanmış veya sokakta 2 tane gencin taciz ettiği, ablasını, annesini taciz ettiği bir delikanlı böyle bir cahillik yapabilir.
Evet.
Yani bunu yok saymamız doğru değil, makul evet. değil. Ama budur demeye de engel var. Nedir o? Kendi çocuklarını 11 Eylül'de de dün mesela 7'siydi ayın diyelim, 7 Ocak'ta da kendi Paris'ini kana bulayacak kafada Avrupa kafasıdır hocam yani.
Evet. Bu,
ben bunu da yabana atmıyorum. Atmak yanlış bir şey. Her halükarda benim dinim bundan zarar görecek. Müslümanlar olarak zarar görecek. 11 Eylül'ü henüz kapatamadık.
Evet.
Yani kapatma ihtimalimiz de şey yok. Halbuki bizde ne kadar ilgisi var. 11 Eylül sanki İslam konferansının oy birliğiyle ya da veda hutbesi gibi bir büyük bir toplantı ya da Arafat'ta Müslümanların arasında
verilen bir kararla
infaz edilmiş bir şeymiş gibi İslam'a çullandılar.
Tabii.
Büyük ihtimalle de pişirendeki onlar, yiyende onlar. Evet. Yani büyük ihtimalle o öyle oldu. Elimizde kimsenin lehine veya aleyhine bir belge olmadığı için kat'i bir kararla konuşamıyoruz. Ama her halükarda bu bir Müslümansa bir gafletin eseri. Evet. Yani Müslümanlar namına iş yapacak birisinin Müslümanların otoritelerinin kararıyla bunu yapması lazım. Böyle bir şey yok ortada.
Evet.
İki, bu düşmanları tarafından Müslümanların planlandıysa ki büyük ihtimalle öyle. Bu da çok büyük bir düşmanlık. Ben şimdi evvelki gün bir toplantıda Yusuf Karadavi ile ilgili bir yani destekleme, hocalar olarak destekleme imza kampanyası başlatmıştık. Şimdi ilk aklıma bu gelenlerden biri bu oldu. Şimdi Karadavi de bu hususlarda sert ve kat'i konuşan birisi ya. Olmayışın Karadavi'nin Interpol'a teslim edilmesi için de bu bir gerekçe olarak gösterilecek. Bak Karadavi'nin desteklediği gruplar işte bunlar.
Denebilir.
Yani
evet.
Mısır yönetimini desteklemek için iyi bir malzeme. Niye olmasın ki?
Evet.
20 sene önce Karadavi'nin İsrail ile ilgili söylediği bir cümleyi burada çıkarabiliyorlar şimdi.
Evet.
Yani ölçü diye bir şey yok.
Evet.
İnsaf, merhamet diye de bir şey yok ortada. Güçlünün gücü, güçsüzün de zayıflığı var.
Evet.
Yani güçlüler çok güçlü, zayıflar çok zayıf. Aradaki mesafe çok büyük.
Asimetrik deniyor.
Yani çok yüksek bir rakam evet. ortadaki mesela. Yani bir noktada güç dengesi kurmak da mümkün değil. Dilerim Rabbimiz yardım eder. Allah-u Teala'nın lütfu rahmetiyle yani ucuz atlatılır ya da olayın bir provokasyon olduğu anlaşılır. Yoksa Avrupa'daki kardeşlerimiz için zor günler bunlar.
Evet.
Yani.
Hocam şöyle bir şey var. Şimdi tabii bu olayın hemen gerekçe gibi gözüken hadise, yani bu bir karikatür mizah dergisi. Peygamberimizle ilgili hicvedici karikatürler yayınlıyorlar. Ama bu dergi diyelim ki Hazreti İsa ile ilgili de, Hazreti Meryem'le, Hazreti Musa ile ilgili olarak da hiciv yayınları yapıyor. Filmler çevriliyor Batı'da. Deniyor ki yani Batı toplumu bu tür hicivlere alışkın hale geldi. Yani hicivleri umursamıyor falan. Hazreti İsa'nın işte gösterilmesini umursamıyor, çıplak gösterilmesini umursamıyor. Yani Müslümanlar bu konuda daha tavırlı. Bizim böyle bu tür hicivler karşısında, İslam'ın kendi ülkemizde de zaman zaman oluyor, bu tür saldırılar karşısında nasıl bir duruş sergilemek lazım? Yani buna dair mesela yani itidalli, neyse o itidal kelimesi neyi kapsarsa, oturup yazılar mı yazmak lazım, beyanatlar mı vermek lazım, gösteriler mi yapmak lazım, ya da işte bu tür bir takım icraatlara mı girmek lazım?
Şimdi hocam bir kere bir hakikati kabul edelim. Yani Batı'nın dini yok ki mukaddesatına hicvetmeyi. Evet. Onların dini kendi elleriyle yazılmış, çizilmiş din. Evet. Dolayısıyla İsa'yı, Musa'yı ezmiş, düzmüş. Yani onların penceresinden bakıldığında bir sakınca olmayabilir. Hak hürriyet anlayışları onların o olabilir. Yani
ya gerçi bir kısım Hristiyan da bunlara tepki gösteriyor. Yani diyelim Katoliklerin falan bağlılıkları
köşede
var.
Bucakta kalmış, evet, kaldı, yapıyor. Evet. Yani devletlerin politikasını yönlendirecek bir tepki göstermiyorlar.
Evet, tabii.
Yani marjinal bir grup, işte hala İsa'cı, hala mukaddesatçı, muhafazakar, onlara muhafazakar, evet, deniyor zaten. Evet, hala muhafazakar, evet, gösteriyorlar. Benim burada mütalaamızda söyleyeceğim şey, onların dini niye bunu işte kabul ediyor ya da üç kişi kabul etti, bunlar konuşulması gerekmeyen şey. Batı, hı hı, bu zaten.
Evet.
Batı bu. Kendisini, yani insanlığını değerli görmüyor da niye peygamberlere ait bir veya başka bir mukaddes bir şeyi değerli görsün ki? Bir bu pencereden bakmayalım diyorum ben. Evet. Ama bizim penceremizden, yani mesela Türkiye'de böyle bir hicvetme olayına 100 bin kişinin, 200 bin kişinin şurada burada İstanbul'da yürüyüş yapması Batı'yı rahatsız etmiyor.
Evet.
Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir protesto açıklaması yapması etkiliyor.
Evet.
Hükümetin tavır alması etkiliyor. Mesela Paris veyahut da işte Ankara'daki elçilerden birinin çağrılıp ülkenizdeki bu durum hak hürriyet olarak size ait olabilir ama biz rahatsız bundan denmesi, yani bir, hı hı, mevcut dünyada bir politika diye bir şey var.
Evet.
Devletler birbirlerini, elçilerini çağırarak ikaz ediyorlar. Veya kurumlar açıklama yapıyor, din adına açıklama yapıyor. Mesela Türkiye'de İlahiyat Fakültesi dekanları birleşip Avrupa'daki bu tutumu protesto ediyoruz demeleri, hem onların standartlarına göre yasal, modern bir çıkış, hem de burada fiilen bir iş yapılmış oluyor. Öbür türlü yürüyüşler, bağırmalar, çağırmalar, protesto gürültüleri kendi kendimizi rahatlatma işine yarıyor. Yani sinirden çatlayacaktık, çıkıp balkondan bağırıyoruz gibi oluyor. Bir sonuçta alınmıyor.
Ama belki şu açıdan, yani diyelim ki devletin başındaki kişi ya benim halkım bundan çok rahatsız gibi bir şeyle, argümanla çıkmış oluyor.
Bunun da bir medeni tavır, evet, olması önemli. Ben bir hatıramı nakledeyim. Ha, İstanbul'da bir camide cuma namazı kılıyordum. Yine böyle bir film sahnesi miydi? Bu dediğim 3 sene oluyor. Yine böyle bir olaydı. Hatta Pakistan'da falan çok olaylar olmuştu bundan.
Evet.
Böyle bir, herhalde Danimarka'daki olay olabilir. İmam Efendi cuma hutbesinde zannediyorum elindeki kağıdın dışında bir konuşma yapıyordu. İşte Müslümanları sokağa döktüler de gereksiz bunlar, böyle protesto mu olur? İleri geri böyle protesto edenleri tahkir edecek şeyler söyledi. Kalabalıkta bir cami, hem de bir soğuk gün, böyle cemaat birbirine tutunmuş gibi pozisyon. Yani ben biraz mübalağalı buldum. Yani bırak, Müslümanlar bağırıyor çağırıyor işte sana. Hı-hı. O sokağa çıkmayı da abes, hı-hı, kabul eden bir anlayışla. Hocam, cemaatin içinde Karadenizli biri hoca diye bağırdı.
Evet.
Hutbe okunurken.
Allah Allah.
Hutbe irad edilirken. Hoca duymadı bu sözü diye tavır yaptı. Duydu aslında, çünkü hepimiz duyduk. Camide adam bağırdı.
Evet.
Bir daha hoca diye Karadeniz lehçesiyle dedi ki, hani peygamberimiz değildi, kötülük gördünüz mü elinizle değiştirin onu diye, böyle bir müthiş, evet, Karadeniz, evet, ama nasıl abi bağırıyor.
Evet.
Ona gücün yetmeyse bağırın sokaklarda diyor işte. diye. Hocam, İmam Efendi'nin sanki dili yutuldu.
Evet.
Mikrofon önünden düştü.
Allah.
Durdu bir 15-20 saniye. Adam cevap ver diye bağırıyor.
Allah.
Beykoz'da bir camide.
Allah.
Büyükte bir cami. Şimdi İmam Efendi sonunda dedi ki, cumadan sonra ben sana cevap vereyim dedi. Burası tartışma yeri değil dedi. Cuma tartışma. Hmm. İstediğin gibi konuşuyorsun, şimdi cevap vermiyorsun dedi. Şimdi ben bundan çok etkilendim hocam.
Evet.
Ben de hatip konuşan biri olarak, yani insanların kuzu kuzu dinlemeyeceğini, yanlış bir şey, evet, söylersen, evet, sonunda böyle bir Müslümanın cuma hutbesinde
çıkabilir, evet, yani
cumada caiz olmayan bir hareket. Tabii. Bu sus demek caiz değil, adam imama sus diyor.
Evet, evet.
Ama suçlu İmam Efendi'yi gördüm.
Evet.
O belki abartarak, yani sokaklarda boşuna bağırıyoruz. İşte o günlerde Pakistan'da bir iki ölen olmuştu zannediyorum bu olaylar nedeniyle.
Evet.
Onu belki sakinleştirmek istiyordu. Bu da yanlış bir şey. Yani Müslüman'ı sustur, kafir oradan istediği gibi taciz etsin. Bu tam anlamıyla hocam, öğle vakti Ramazan'da oruçlu bir Müslümanın susuzluktan kıvranması gibi bir şey.
Evet.
Su içsen oruç bozuluyor. Su içmesen tansiyonun yükseliyor, kaynıyor, başından duman tütüyor denir ya. Büyük bir imtihan hocam.
Evet.
Niye biz imtihan olarak sadece İsrail'in topraklarımızdaki zulmünü görelim? Bu da bir imtihan hocam. Bu,
evet,
da bir, bu da bir Tel Aviv'deki bomba işte.
Evet.
Bu da tutuklanan, evet, bir Filistinli ya da hakaret edilen bir mukaddesa. Bu da Mescid-i Aksa gibi bir şey. Ve ne yazık ki dünyada artık savaş böyle yapılıyor.
Evet.
Yani adamlar taciz ediyorlar. 5-10 kişiyi öldürüyorlar. Polis ölüyor. Ondan sonra bütün dünyayı haklı hale, haklı bir savunma yap, müdafaa-i nefis yapıyormuş gibi gösterip istediğini öldürüyor, istediğini içeri tıkıyor. Nice insanlar Paris'ten şimdi geri atılacak, Avrupa ülkelerinden ülkenize gidin diye geri gönderilecek insanlar.
Evet.
Bu şöyle özetleyecek olursak tam bir fitne hocam. Tam,
evet,
bir fitne. Yani buyurduğunuz gibi Müslüman sokağa çıksın, bağırsın, çağırsın bir tarz, ama o da 5-10 kişinin ölmesine neden oluyor. Yani bir protestoyu yaparken gene zayiat benden oluyor.
Evet.
Bağırmasam evde otursan, siyaset gereği de kurumlar çıkıp her şeyi dillendiremiyorlar.
Belki şey hocam, bu hani biraz önce o Karadenizli vatandaşın söylediği hadis-i şerif, oraya biraz gitsek derim.
Evet.
Yani
adam
bu,
haklı hocam, ama cuma hutbesinde söylemek doğru değil bunu.
Doğru değil, ama hakikaten belki onun çerçevesi üzerine, onun ahlakı üzerine, yani eliyle değiştirmek ne demek? Diliyle değiştirmek ne demek, müdahale etmek, ya da kalben buğz etmek ne demek? İşte imanın en zayıf noktası olarak niteliyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Yani isterseniz oraya, yani bu şimdi demin de ifade ettiniz, yani bir kısım insan da çıkıp ya bu iş böyle olur diyerek işte öldürmeye kadar varan bir yorum. O da bir, yani bir kısmının da yorumu odur denebilir. Yani mesela oraya nasıl varılabilir? Oraya varmanın bir fıkhi zemini var mı? Müslüman, yani diyelim ki bir yanlışlık gördük. Hakikaten bu tarz İslam'a hakaretler, şunlar bunlar oldu. Yani o eliyle değiştirme, diliyle değiştirme, kalben buğz etme şeyleri nedir, şartları nedir, nasıl anlamamız lazım?
Bir kere hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok açık ne buyuruyor? Kötülük, evet, diye bir kara tablo çıkarıyor. Onu gören eliyle diyor. El bir güç, evet, oranı. Diliyle buyuruyor. O da bir güç oranı, düşük. Kalbiyle en basit, evet, tepki. Bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tepkisizliğe razı olmadığı gibi tek tür tepkiyi de istemiyor.
Evet.
Bu önemli bir fark.
Yani o mesela tepki dozlarını değerlendirme zemini olacak. Yani, öyle anlaşılıyor değil mi Peygamberimizin?
Tepki, siz işinize bakın, oturun demiyor. Hı, demiyor. Değil mi?
Ama bir kere bir farkındalık olsun.
Deli doluluk da istemiyor.
Evet.
Evinde otur, sadece dua et de demiyor. O zaman bir durum takdiri,
evet, durum
ne
takdiri
yapılabiliri, hı hı, olmalı. Mesela bütün bu olaylar üzerine uyduruk bir İslam konferansı var. Bir kere de o toplanmalıydı.
Değil mi? Evet.
Yahut da mesela Alimler Birliği toplanıp bir karar verdiği duyulsun. İşte Diyanet tepki göstersin. Dinle bağlantılı kurumlar tepki göstermek zorunda. Burada yani ne yapılabileceği kurumlar, Diyanet vesaire, neyse artık Ezher adına bir isim, muayyen bir isim vermeyelim. Onlar ele almayınca fertler, Müslümanlar kendi hallerinde bir şeyler yapmaya kalkıyor. Üç tane genç birleşiyor, Peygamberimizin intikamını alalım diyor.
Evet.
Yani burada sui niyetle yola çıkanların kötülüğünü konuşmaya gerek yok. Ama Müslümanların başında bulunmak hasbelkader kendisine görev olmuş kimselerin gençleri, Müslümanları kendi başına iş yapacak seviyede bırakmalarında ikinci büyük bir sıkıntı var.
Ya belki bugün hani icmayı konuşacaktık ya hocam. Evet. Yani icma da herhalde bir
araya gelme kültürü.
Bir araya gelme kültürü. Onun, evet, da belki müesseseleşmesi gerekiyordu. Yani diyelim ki bu tür konularda karar vermek için de böyle bir ortak bir ümmet müessesesine ihtiyaç var.
Yani şu anda Müslümanların hilafeti yok.
Evet.
Bir alimler birliği yok. Bir yani güçlü sendika, İslam, evet, kelimesiyle birleşmiş bir sendika anlayışı yok. Bu dağınıklık, üç tane gence, beş tane delikanlıya haydi biz bu işi temizleyelim anlayışına sebep oluyor bu sefer. Yani çift teşvik ediliyor, kışkırtılıyor Müslüman. Düşman kışkırtıyor. Burada da başıboşluk bir tür kışkırtıyor Müslümanı.
Evet.
Yani sahip olmayınca ben sahip olayım, hmm, gibi düşünüyor.
Kimse tepki göstermez buna. Ben üstüme düşeni yapayım gibi kendine göre karar veriyor.
Yani o başıboşluk baş haline getiriyor herkesi.
Evet.
Bu başta tamamen kenara çekilme şeklinde, aman aman sesini çıkarma gürültü olur şeklinde düşünen de oluyor. Deli dolu ne olursa olsun diye düşünen de oluyor. Bu da çok tabii bir sosyolojik hakikatle bizi karşı karşıya getiriyor. Toplumların kaderi 3-4 de akla bırakılmamalı.
Evet.
Yani toplumların, ki Müslüman bir toplumuz biz elhamdülillah, Müslüman toplumun başı bulunmalı.
Evet.
Bu sebeple geçen yakın günlerde bir grup genç ziyaretime geldiler. Özellikle Diyanet İşleri hocam işte şöyle böyle değil mi filan gibi bir ileri geri konuştular. Ben dedim ki gençler, dediklerinizin yanlış olduğunu söyleyemeyeceğim ama size başka bir şey daha söyleyeceğim. Sıfır değer haline getirirseniz, %100 yıpratırsanız Diyaneti yerine ne koyacaksınız? Bir yani, de bunu düşünün 5 dakika.
Herkesin kendi Diyaneti olacak.
Yani siz yok etmekle ne elde edeceksiniz? Tamam, Diyanet de kendisi tam Hulefai Raşidin'den sonra biz varız demiyor.
Evet.
Bu şartlarda bu kadar yapılabiliyor diyor. Yani dinle bağlantılı kurumların kesinlikle güçlü olmaları gerekiyor. O onların başında bulunanlar da bu gücün Allah katında bir mesuliyet oluşturacağını bilmeleri gerekiyor. Şimdi diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle, öyle yapamayan böyle, böyle yapamayan şöyle yapsın buyuruyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde her zaman her şeye Müslümanın müsait olmayacağını bilerek evet, söyledi tabii, bunu demek. Her tabii. zaman elin kudretin olmuyor. Bu hadis-i şerif irad edildiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduğunda Medine'de buyurdu.
Evet.
Uçan kuşlar bile peygambere itaat ediyorlardı. Evet. Ama Medine'nin dışında da bir dünya olacağını, Müslümanın orada da bulunabileceğini biliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekçi olması gerekiyordu. Evet. Gün gelir Müslüman Medine'de de bir şey söyleyemeyebilirdi. Evet. Söyleyemedi nitekim. Bu sebeple yani bizim yaptığımız işin faturasının bana kaça mal olacağından çok ümmetime kaça mal olacağını, evet, dinime kaça evet. mal olacağını hesap etmemiz gerekiyor.
Evet.
Ben daha başka bir örnek vereyim. Şimdi insanlar namaza kalksın diye ezan okunuyor, değil mi?
Tabii.
Bir mahallede ben ezan okuyorum. Mahallenin bir bölümü, büyük bir bölümü namaza gelmiyor. Şimdi orta halli bir ses düzeniyle ezan okudum. İnsanlar duydu, gelmediler. Bir de ulan bu millet niye namaza gelmiyor diye çıldırasıya ses sistemini açtım. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorum, zıngır zıngır titriyor camları evlerin.
Evet.
İnsanlar ürküp namaza mı gelecekler? Yoksa
ne bu ses?
Bayrama mi? Da gelecekse protesto gelmeyecek. Edip gelmeyecek mi? İyi düşünmesi gerekiyor bu ezan okuyanın mesela.
Mesela değil mi? Evet.
Yani bir protesto yapıyorsun. Paris'te bir olay olmuş. Danimarka'da, Kanada'da bir olay olmuş. İstanbul'da protesto yapıyorsun. Müslümanların yaşadığı bir mahallede protestoda esnafın camını kırıyorsun. Evet. Camını kırdığın adam da senin gibi Müslüman.
Müslüman.
Yani
ya da düşün... İstanbul'da bir iş yapıyorsun. Danimarka'daki Müslüman zora giriyor.
Mesela. Ya da, işte sen İstanbul'da bağırıyorsun.
Evet.
Hesabı Danimarka'dakinden soruyorlar.
Soruyorlar evet.
Ve her şey Suudi Arabistan'ın bayrağında kelime-i tevhid var diye hep Suudi Arabistan'a yükleniyor.
Evet.
Bu sefer de Suudi Arabistan onlara deyim yerindeyse ulufeler dağıtmak zorunda kalıyor. Bahşiş dağıtmak zorunda kalıyor.
Ya da bir Müslüman grubu dışlamak zorunda kalıyor. Yani diyelim Hamas'ın üstünü çiziyor. Yani.
Hamas'ın üstünü çiziyor.
Evet.
Mesela Arap Emirlikleri.
Evet.
İşte en son mesela.
Katar en son.
Allah peygamber diyen her derneğin, cami dernekleri de dahil hepsinin üstünü çizmiş terör örgütü diye Birleşmiş Milletler'e teslim etmiş.
Allah Allah.
Yani bunu niye yapıyor? Aman yeter ki beni rahat bırakın, ben bunlarla tanışmıyorum demeye evet, getiriyor. Evet. Mısır'ın tavrı,
evet.
işte Karadavi Hoca Efendi'yi taciz etmesi, polise teslim etmesi, teslim etmek istemesi. Yani biz Müslümanız, kelime-i tevhidimiz ümmeti Muhammed'in ortak parolası.
Evet.
Dolayısıyla ben sakalımla, ben Müslüman kimliğimle, hoca kimliğimle söylediğim şeyler sadece beni tatmin ediyorsa bir anlam ifade etmiyor. Ümmetimin ümmetimin üzerinde faturası ne olacak? Kim ödeyecek bu faturayı ümmetim adına? Gelecek kuşaklar, sadece biz de ödemiyoruz. 50 sene sonra da o görüntüleri adamlar diyorlar ya, temcit pilavı, temcit pilavı gibi önümüze çıkarıp duracaklar bunu.
Tabii.
Bizden sonraki evet. kuşaklara da söyleyecek. Nasıl biz Kanuni'nin heybetli görüntülerini hep kullanıyoruz işte.
Ya hocam, şimdi biz diyelim ki belli bir yetişme seviyesinde insanlarız. Yani biz bir savunma psikolojisi içine itiliyoruz. Ya bir takım İslami bilgileri çok sınırlı, daha çok Batı'nın kültürüyle yetişmiş genç nesillerimiz, yani Müslüman ülkelerdeki genç nesillerimiz nasıl bir psikolojik şeye düşecekler? Yani o savunma psikolojisi içinde ezilecekler. Yani niye hep böyle biz kanlı eylemlerin faturasını ödüyoruz vesaire diye yani.
Ya birbirimizi öldürüyoruz evet. ya masumu öldürüyoruz görüntüsü var.
Ya o da var. Yani hakikaten birbirimizi de öldürüyoruz.
Yani ya birbirimizi ya da muhakkak öldürüyoruz.
Yani maalesef.
Gibi.
Evet.
Burada hocam gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakma evet. söz konusu. Ama şimdi bu konuşmamızı dinleyenler, şöyle de dinleyenler arasında şöyle düşünen de olabilir. Ya iyi be, o zaman bir değnek bulup arkasına saklanalım biz. Evlerimizde oturalım, hiç çıkmayalım. Bunu mu öğütlüyoruz? Hayır, evet. bunu da öğütlemiyoruz.
Evet.
Organize olmuş
evet.
ve karı zararından çok olan iş yapacak.
Evet.
Ve bunu ümmetle istişare ederek yapacak bir iş yapmamız lazım.
Ben bazen şöyle diyorum hocam, yani biraz da böyle abartılı bir şey. Dünyanın İslam'a ihtiyacı var, İslam'ın da Müslüman'a ihtiyacı var diye. Yani ikinci bölümü biraz kışkırtıcı bir ifade.
Ama orijinal Müslüman'a diyelim. İşte yoksa yani, Müslüman
yani
da oluyor.
O işte yani. Orada kışkırtıcı bir ifade olarak. Yani şöyle bir sarsılıyor dinleyen insanlar. Yani mesela bir İslam dünyası, doğru dürüst bir İslam dünyası değil mi? Yani onun belki yokluğunun problemi de yaşanıyor. Yani müesseseleri olmayan, yani şimdi Hristiyanlığın bir papası var, bir patriği var. Ya bu Türkiye'ye ziyarete geldiğinde Vatikan diye geliyor, bir temsil gücü olarak geliyor. Yani dünyada İslam'ın bu manada bir sembol şeyi yok, müessesesi yok yani.
Yok.
Yok.
İnsan bazında yok. Kabe'miz var, Medine'miz var.
Hayır, ama yani sonuçta insanla
insan bazında yok.
Evet.
Olanlar birbirleriyle zaten sürtüşme hali. Yani Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın veya İran'ın, işte Türkiye'nin başındakiler İslam adına bulunmuyorlar ki o noktada. Halkları evet. adına bulunuyorlar. Evet. Vatandaşları adına bulunuyorlar. Ve onlar da birbirleriyle zaten bir araya gelip bir ortak tespit yapacak durumda değiller. Hocam bu belki yeri değil ama özellikle bu olay ve benzeri olaylar bizim ümmetimizi temsil eden siyasi bir kuruma ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kere daha ortaya çıkaracak. Mesela halifeliğimiz olsa bizim çıkıp...
Siyasi mi dini mi hocam? Orada isterseniz...
Dinden kaynaklanan siyasi olması lazım. Siyasetten anlamayan öyle var hocam. Bir sürü hoca efendi var, şeyh efendi var öyle.
Evet.
Takva mı takva, alim mi alim. Siyasetle birleşmeyince işe yaramıyor ki takvalığı.
Evet. Yani dünyada olan biteni görecek.
Yani mesela Ezer ilim adamı olarak var. Ama siyasetin sıfır... etki.
Siyaset deyince Sisi'nin yanında duruyor.
Dolayısıyla yok hükmünde. Evet, yok hükmünde. Evet. Şimdi dünkü olay üzerine çıkıp bizim hilafet müessesemiz olsa veya o çapta bir geçiş kurumu diye bir kurumumuz olsa.
Hilafeti herhalde tek kişi değil, belki bir kurum olarak.
Hilafet ehli hal vel akt dediğimiz seçici kuruluyla beraber.
Evet, evet.
Yoksa ümmeti Muhammed'in bir kişi tarafından ağırlığı taşınması mümkün değil ki.
Evet.
Çıkıp açıklama yapsa, dese ki Paris'teki olayı telin ediyoruz, bizde bir ilgisi yoktur. Böyle bir Müslümana da biz onay vermedik, vermeyiz dese.
Evet.
Kim İslam'ı protesto edebilir ki? İslam'ın sahibi yok diyor.
Tabii, evet.
Ama şu anda bu açıklamayı kim yapabilir? Kimin yapma yetkisi? Kim yapsa işe yarar?
Yani bizim mesela Cumhurbaşkanımız yapıyor. Laik bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yapıyor. Yani,
şahıs olarak yapıyor.
Şahıs olarak, evet.
Yani yaptın ne oldu? Evet. Yani devlet adına yaptın, din adına yapmıyorsun.
Din adına yapmıyorsun.
Mesela çıkıp diyor mu ki İslam ümmeti adına reddediyorum bunu.
Evet.
Bunu söylemesi...
Bunun ağırlığı ayrı olur tabii.
Bu başka bir şey.
Başka bir şey.
Zaten siyaseten bütün liderler bunu mecburen yapıyorlar. Bu olayı organize eden de uyduruk bir protesto yapıyordur.
Evet.
Yani o cenaze töreninde sahte gözyaşı dökecektir belki bu organizeyi yapanlardan.
Evet.
Bu nedenle yani biz ne kadar konuşursak konuşalım dönüp dolaşıp başıboşluğumuz ve sahipsizliğimizde kilitlenecek bu iş.
Onu konuşmak da önemli hocam. Oraya gelmek de önemli. Yani bazen oraya hiç gelmiyoruz. Yani ama dağılıp duruyoruz.
Yıllarca
yani.
Hocam evet. Bunun gereksizliği, buna vakit kalmadığı, yani orijinal olan bizim evde oturup ilmihal okumamız gerektiğinin yatırımı yapıldı bu topraklarda ve
evet.
bütün İslam aleminde. Yani biri çıkıp bunu konuştuğu zaman aman aman aman şeytandan da Allah'a sığın, ondan da Allah'a sığın denir gibi öcü kabul edildi.
Evet.
Yani bugün başsızlığımız, sahipsizliğimiz bizim başımızın en büyük belası. Düşmanımızdan daha büyük beladır. Yani sahipsiziz biz. Kimse bizi temsil etmiyor. Bu binlerce ben temsil ediyorum diyen birinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Evet.
Bir olay olduğunda biz kime sığınacağımızı bilmiyoruz. Kimin sözüyle hareket edeceğimizi bilmiyoruz.
Kim bir söz söylesin ki bizi bağlasın, bizim adımıza olsun, büyük İslam dünyasını temsil etsin. Bunun yokluğu.
Yani bu acilen bizim imanın şartlarını öğrenir gibi ümmet olarak bir araya gelmemizin kültürünü oluşturacak şartları da konuşmamız lazım. Şimdi hocam burada şöyle bir şey örnek verebiliriz. Şia ekolünde bildiğiniz gibi din adamları güçlü bir yer tutuyorlar. Tabii, bizdeki evet. gibi değil.
Değil, doğru.
Bizde mesela halifeye bağlanmak, halifeliği yaşamak imanın şartlarından biri değil. Ama yaklaşık bir ifadeyle söyleyelim. Şia kültüründe mevcut liderin emrinde olmak imanın şartlarından biri. Evet. Zekattan, zekat vermekten tut, itaat etmeye varıncaya kadar cennet ellerinde adeta.
Evet.
Dolayısıyla Şia biraz daha organize bu işte.
Doğru.
Neden biraz daha organize? Eğriydi, doğruydu, ellerinde bir organize teşkilat var.
Doğru, evet.
Yani bize gelince ilk kaybettiğimiz şey halifemiz olmuş. Evet. Eğri büğrü de olsa bir halifemiz olmamış. Ama o beğenilmeyen, kovulan halife Çanakkale'ye bir vatanı topladı.
Evet.
Yani Çanakkale'ye gidilecek de dedi.
Cihat fetvasıyla.
Otomatik herkes Çanakkale'de oldu.
Ki en zayıf dönemlerinde değil
yok
mi?
Yok denebileceği güçsüz evet. döneminde oldu. Sonra da Çanakkale'den sonra ilk iş onu dışarı atmak oldu bu sefer.
Evet.
Bugün biz belki hemen hilafeti ilan edelim diyecek bir durumumuz yok. Bunu konuşan zaten alnında tabancayı evet. görüyor herhalde.
İlan ediliyor olsa da onun toparlayıcılığı...
Ama buna bir geçiş dönemi,
evet.
hazırlık dönemi yapılabilir. Yani Müslümanlar olarak bir defa bunu ihtiyaç hissetmemiz lazım. Yani
evet.
Bu olay mesela bizi bunu da düşündürtmeli. Bu ve benzeri olaylar. Suriye'de düşündürtmeliydi. Irak'ta düşündürtmeliydi bize bunu. Konuşabilmeliydik biz bunu. Ne yazık ki sadece mühendislik projeleri üzerinde konuşabilir. Kim yapmış olabilir bunu? Tamam, bunu yapanı bulduk. Ne işe yarayacak ki bu? Bunun bize maliyetini ben çok önemsiyorum. Kaça mal olacak? Kaç kuşak ödeyeceğiz bu faturayı?
Adamlar... Şöyle bir şey hocam, aklıma biraz belki absürt de bulunabilir. Yani hani kendi kendimize baktığımızda bizim yani şu sıralar mesela bir ortak Müslüman irade çıkarmamız son derece zor gözüküyor. Yani adına halife densin denmesin. Bu o anlamda bir ortak irade. Yani darmadağınıklığımız var. Bu darmadağınıklığımızın altında da belki uluslararası güçlerin politik yansımaları var. Bizim böyle olmamız isteniyor gibi de düşünüyorum. Yani ama bu durumumuzdan mesela uluslararası güçlerin de rahatsız olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki 11 Eylül'den Amerika rahatsız oldu mu? Ya da işte bu son dünkü olaydan Fransa rahatsız oldu mu? Yani Batı dünyası dediğimiz hadise bu İslam coğrafyasının bugünkü durumunun da hazırlayıcısı olan Batı dünyası rahatsız oldu mu? Rahatsız olduysa diyorum bunlar. O zaman İslam dünyasında daha sağlıklı tavırlar ortaya koyacak bir yapının ortaya çıkmasını da onlar arzulayabilir mi?
Nasıl? Hocam bence
yani çok
çok zorladınız çok kendinizi. Zorladık, çok evet. zorladınız hocam.
Evet.
Yani bizim namımıza onların hayır istemeyeceklerini, bizim mutluluğumuzu istemeyeceklerini Kur'an söylüyor hocam.
Evet.
Yani sizin başınıza sürekli musibet gelsin isterler.
Evet.
Bir iyilik gelse başınıza bundan mutlu olmazlar olmaz. Diyor Kur'an-ı Kerim.
Evet. Evet.
Bizim bunu onlardan beklememiz gülünç olur.
Kendimiz adına çok utanç verici olur.
Burada bir
hacalet olur yani.
Bir şeyi hocam özellikle ben bir saatten beri konuşuyoruz, gündeme getirmek istiyorum. Yani Müslümanlar kendi hallerine bırakılırlarsa bin başları olur. Bir alimi, bir önderi çok fazla öne çıkarırsan onun da negatif sonuçlarını yakın zamanda gördük. Bir kişiyi öne çıkarıyorsun, kendinde peygambere ait hakları görüyor bu sefer. Bütün Müslümanların kaderiyle oynama hakkını görüyor. Şu kurumsallaşmayı, yani şura mantığıyla hareket eden bir ümmet olduğumuzun ortaya çıktığı Kur'an gerçeğini bizim bir kere daha konuşmamız lazım. Yavaş yavaş kurumlarımızın büyümesi lazım. Belki bu 3 yıl içinde, 5 yıl içinde gerçekleşmez. Ama nasıl İslam'ın 5 şartı var. Bunlardan biri haçtır diyoruz. Her sene haç canlı duruyor. İslam şura ümmetinin dinidir. İslam bir arada olmadır, kurumsallıktır dediğimiz zaman da haç bütün Müslümanların gözünde canlı bir ibadet olarak kaldığı gibi hiç kimse 10 tane arkadaşını bir araya alıp basit bir dernek kurup İslam adına ayakta duruyorum diyemeyeceği bir şuur kazandırmamız lazım toplumlara, Müslüman toplumlara.
Hocam bir ifade kullandınız, Müslümanlar kendi hallerine bırakılırsa diye. Şimdi yani soru şu ki, problem şu, yani kim bırakmayacak yani? Yani hakikaten zorluk orada, bir darmadağınıklığın içinden biz bir hani müessese çıkarmaya, diyelim şura müessesesi çıkarmaya uğraşıyoruz ve zorluk o yani. Henüz daha rüşeym halinde bile olmayan bir şeyden söz ediyoruz.
Burada yani, sivil vatandaşların, evet, sıradan Müslümanların mesul olduğunu söyleyemeyiz. Ama alim bilinen, evet, evet, tefsirde, fıkıhta, hadiste ilim adamı olarak bilinenler sıyrılamazlar hocam.
Evet.
Tez yapıp, talebe okutup, konferans verip bir kenara çekilen görevini yapmış değildir. Bu ümmetin ilim adamları üzerindeki hakkı sadece talebelerini okutması, çocuklarını okutması değildir. Ümmetin müstakbeli de alimlerden sorulmayacak, kimden sorulacak?
Kimden sorulacak?
Ümmeti Muhammed diye bir kavrama iman eden siyasiler bedel ödeyecekler ve bunu elbette düşünecekler. Düşünmek zorundalar. Ben bunu belki en sonda Diyanet'ten beklerim. Diyanet nihayetinde bir laik ülkenin kurumu, elbette o çok bir görüntü vermeyebilir bu hususta ama Diyanet'in resmi kurumu dışında Ümmeti Muhammed'in hocası, alimi, mütefekkiri, yazarı, aydını bilinenler sıradan Müslümanlar gibi camiye gitmekle sıyrılamazlar bu işten hocam. Onlar cami cami
de. Türkiye'nin de yani mesela, evet, laik bir ülke diyoruz ama yani dünyada İslam büyük bir hadise. 1,5 milyar insanı etkiliyor şu veya bu şekilde. Dolayısıyla bu insanların İslam'la ilişkisinin sağlıklı olması diye de bir mesele var. Yani o açıdan belki Türkiye'nin de yeni muhtevalar kazanması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani şimdi diyelim Diyanet. Yani bana göre Türkiye'nin temsil olarak da yeni muhtevalar kazanması lazım. İslam'la bağlantılı olarak. Bu İslam dünyasının da belki daha sağlıklı hale gelmesinin ilk adımlarından birisi olacak yani.
Biri yapacak bunu hocam, evet, şüphesiz.
Evet.
Biri yapacak ama herhalde biz şunu bulamıyoruz. Kim bu kıvılcımı çıkarsın önce?
Evet, evet.
Kim başlasın? Bu sıradan bizim gibi vatandaşların yapacağı bir iş değil hocam. Yapsak fitne olur zaten. Kim duyar, evet, kim eder? Bir cami derneğinin de yapacağı bir iş değil bu. Ama Türkiye'de alim diye bilinen 1000 kişi varsa bu 1000 kişi oturup bunu düşünmek zorundalar. Eğer oturup onu düşünemiyorsa bu 1000 kişi, zaten sorun çözüldü. Nerede olduğu, yani kör düğümün neresi olduğu anlaşıldı.
Evet.
Yani umut olan insanlar sönükseler eğer.
Evet.
Bizim Paris'teki veyahut da Kanada'daki bir Müslümanın, sıradan bir Müslümanın eline silah alıp bir iş yapmasını irdelememize gerek kalmadı. Buradaki pasiflik oradaki olumsuz sonuç olarak ortaya çıkıyor o zaman.
Evet.
Mesela burada belki en güçlü muahize edilmesi gereken en büyük ayıplı kadro da Ezher kadrosudur. Çünkü bütün İslam aleminde öyle veya böyle Ezher,
tanınan bir şey.
Ezher ilmin merkezi kabul ediliyorsa kabul, eğer, evet, kalkıp onun başkanı da zulme arka çıkıyorsa, caizdir, uygundur diyorsa, biz kafirlerin hakkımızdaki tuzaklarını konuşmamıza bile gerek yok o zaman.
Evet. Evet.
Yani bir acı gerçek hocam, bunun oturup failini bulmamız, çözümünü burada üretmemiz o kadar da kolay değil. Kolay olmadığını düşünüyorum.
Ya en azından bir şey yapıyoruz hocam. Yani beyin fırtınası yani yapıyoruz.
Yani bu fırtına herhalde bizi de savururdu sağa sola biraz daha uzatırsa.
Evet, vaktimiz doluyor hocam. Böyle yani Paris'ten yola çıktık, oradaki 12 kişinin öldürülmesinden yola çıktık. Yani son olarak böyle toparlayalım sözlerimizi. Ne diyelim şimdi son olarak?
Hocam, diyeceğimiz benim birinci söylemem gereken yer, kan akan bir yerde iyidir, uygundur sözü söylenemez.
Söylenemez.
Birinci kuralı, kan aktı.
Evet.
İki, ümmetin istişaresiyle yapılmayan hiçbir iş masum iş değildir.
Evet.
O olayı yapanlar Müslümansa, 10 tane alim, 20 tane alim gösterip bunların istişaresi ve emriyle yaptık demedikleri sürece Allah'ın razı olacağı bir işi yaptıklarını söyleyemeyiz.
Evet, güzel.
3. Bir fatura ümmeti Muhammed tarafından ödenecekse, bu cinayeti yapanlar, bu hatayı yapanlar bu ümmetin kanına girmiş durumdadırlar.
Evet, bu büyük bir
şey. Ha, bir barajı zehirledin, o barajdan su içenlere pastalandılar.
Evet.
Ha, sen bir hata yaptın, o hatayı ümmeti Muhammed 20 sene 30 sene ödedi.
Evet.
Toplantılarda liderlerin karşısına çıkarıldı. Neticede.
Ve İslam'a ödetilen. Beden.
İslam'a. Bu Paris'teki olay da böyle olacak. Bunu evet. İslam ödeyecek.
Evet.
Allah bilir, hiçbir Müslümanın eli karışmamıştı bu işe.
Evet.
Büyük ihtimalle de karışmamıştır. Ama buna kalkıp da biz burada böyle tepki gösterirken başka bir Müslüman oh be iyi oldu diyorsa, burada bile bile çanak tutuluyor öbür anlayışa demektir. Bunu biz kabul edemeyiz. Ben şahsen kabul edemiyorum. Dinim böyle bir din değil. Benim dinim cihat dinidir. Terör dini değildir.
Terör dini değildir.
Cihat da resmen hakkını savunmaktır. Evet. Sokak ortasında insan öldürmek değildir.
Evet.
Cihat, düşmanlığı ve kini önlemek, düşmanlık yapmadan yaşayacağın bir dünya oluşturmak için otorite kurmanın adıdır. Terör hiçbir zaman dünyada otorite kurmaz. Kaos oluşturur.
Kaos oluşturur.
İslam'da kaos istemiyor.
Evet.
Kafirlerin bile huzur içinde yaşayacağı bir dünya istiyor İslam.
Fesat ve kan dökücülük istemiyor.
Dolayısıyla ne Paris'teki olay, ne Londra'daki olay, ne de 11 Eylül'deki olay İslam adına yapılmış bir olay değildir.
Evet,
birinin bunu İslam adına yapmış olması da bir Müslüman olarak benim de itiraf etmem gereken bir şey değildir. Bunu birisi yapmıştır. Bu yapan Müslüman da olabilir ama İslam adına değildir.
Evet.
İslam adına değildir.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Bu son çerçeve son derece önemliydi. Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayatı Ölçüler programının daha sonuna geldik. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Nurettin Yıldız hocamla Paris'teki 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahim olayı değerlendirdik. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.